Çınaraltı. Sevgili TGRT FM dinleyicileri, İstanbul stüdyolarımızdan yayınlanan bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Radyomuzun bütün çalışanları adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da Büyükdere Limanı'nın kuzeyde nihayetlendiği burun Mesar Burnu diye anılmaktadır. Mesar, Arapça bir kelime, neşe, eğlence manasına geliyor. Meserret kelimesinin çoğulu. Ancak bu yerin adı bu kelimeden gelmiyor. Buranın Türkler fethetmeden önceki adı Simas'tı. Sonra uca doğru bulunan bir mezar dolayısıyla Mezar Burnu adı verildi. Bu kelime zamanla Mesar Burnu şekline dönüştü. Mesar Burnu'ndan sonra Sarıyer koyu başlar. Buradaki küçük dere evvelce Siketrimos diye anılırdı. Bu derenin nihayetinde Çırçır suyunun pınarı bulunur. Putlara tapma devrinde Mesar Burnu'nda aşk mabudesi sayılan Venüs'ün, Afrodit'in yani, bir heykeli, adı geçen derede de Spalon adı verilen bir adak yeri mevcuttu. Sarıyer'in adının burada gömülü olan Sarı Baba adında bir zattan geldiği rivayet edilir. Ancak bu isim eski bütün Osmanlı kaynaklarında Sarıyer diye geçiyor. Aslında da o civarda bakır madenini ihtiva ettiği için sarı renkte görülen bir yar, bir uçurum yüzünden semtin bu adı aldığı biliniyor. Zamanla bu isim Sarıyer olmuş. Nitekim Sultan 4. Murat saltanatının ilk yıllarında ikide bir de baş gösteren sipahi isyanlarından usanıp İstanbul'dan ve saray çevresinden biraz uzaklaşmak, biraz da kafasını dinlendirmek için Rumeli'nde mevcut olup da sonradan Sultan 4. Murat'ın 4. Mehmet'in annesi Turhan Valide Sultan tarafından yeniden yaptırılan bir köşke geldiği sıralarda bu 4. Murat, gönül ne gök suyu ister ne sarı yara gider. Sipahı gamdan azad olmaya hisara gider diye başlayan bir şiir söylemiş. İşte bu sırada semtin adını Sarıyer diye anmış. Burada halen terk edilmiş bir bakır madeni vardır. ...17. asırda Sarıyer, deniz kıyısında 1000 kadar bağlı bahçeli evi olan pek gözde, pek güzide bir semtti. Bir camii, bir de hamamı vardı. Halkını Türklerle Rumlar teşkil ederdi. Yahudi bulunmazdı. Burada oturanların çoğu Anadolulu olup bahçıvanlıkla geçinirlerdi. Rumlar balıkçılık, gemicilik, meyhanecilik yaparlardı. Dere içinde Çelebi Solak bahçesi pek meşhurdu. Sultan 4. Murat burasını gördüğü zaman, "Ben padişah olduğum halde böyle bir bahçeye sahip değilim," demiş. Bunun üzerine Çelebi Solak, "Padişahıma hediyedir," karşılığını vermiş. Ancak hünkâr bunu kabul etmemiş. Kendisine ayrıca ihsanlarda bulunmuş, "Bahçen mamur olsun, cömertlerin de bir şeyini beğenmeye gelmiyor," demiş, dua etmiş. Sevgili dinleyiciler, Sarıyer'in bütün dağları bağlarla kaplıydı. Kırmızı renkli, iri ve pek sulu kirazı meşhurdu. bir tanesinden 100 damla su çıkardı. İstanbul sularından Anadolu yakasında bulunanlar safa için, Rumeli yakasında bulunanlar şifa için içilirdi. Boğazın Rumeli yakasında en güzel suların bulunduğu yer ise Sarıyer'di. Çırçır ve Çamlıca suyu ile denk tutulan kestane suyundan başka fındık suyu, şifa suyu, hünkâr suyu vardı. İşte bunlar Sarıyer'in lezzetine doyulmaz güzel ve şifalı sularıydı. Sarıyer'de bir de altın madeni vardı sevgili dinleyiciler. Bu maden Bizanslılar devrinden beri işletilmiş ve oldukça altın çıkarılmış. Ancak cevher tükendiği için terk edilmişti. İstanbul ve havalisi Türklerin eline geçtikten sonra maden yeniden alaka gördü. Yapılan araştırma kazıları neticesinde biraz daha derinde yeni yataklar bulunarak işletilmeye başlandı. Kanuni Sultan Süleyman devrinin ardı arkası kesilmeyen uzun savaş ve seferleri devlet hazinesini çok sarstığı için bu maden daha da ehemmiyet kazanmıştı. Altın madeni Sultanahmet zamanına kadar işletildi. Onun zamanında vezirlik rütbesiyle 15 sene baş defterdarlıkta bulunan büyük maliyeci Ekmekçizade Ahmet Paşa var. O padişahtan izin alarak bu madeni kapattırdı. Bunun sebebi ise o sırada Avrupa piyasalarında altın fiyatının çok düşmesiydi. Amerika'nın keşfinden sonra İspanyollar burada hem çok verimli altın madenleri buldular hem de yerli ve oldukça ileri bir medeniyet kurmuş olan İnkaların, Azteklerin pek uzun zamandan beri çıkardıkları hazır altınları ele geçirip Avrupa piyasasına sürmeleriydi bunun sebebi. İşte bunun neticesi altın bollaştı, ucuzladı, karşılığında eşya fiyatları arttı. Hatta Osmanlı Devleti bu ucuz altınla dışarıya gitmemesi için buğday, arpa, bal mumu, hayvan derisi gibi birçok malın ihracını yasakladı. Sonra fiyat ayarlamaları yapılıp bu yasak kalktı. Ancak bu iş fark edilinceye kadar milli üretimin değerinden düşük İspanyol altını Osmanlı memleketlerine akın etti. Ve bu da hızlı bir pahalılığa yol açtı. İşte Ekmekçizade Ahmet Paşa bunları bildiği için Sarıyer'deki madeni kapattırmıştı. Çünkü düşük altın fiyatına göre burada o günkü usullerle elde edilen altın çok pahalıya mal oluyordu. Tesis kendi masrafını bile koruyamadığı gibi hazinenin zararına sebep oluyordu. Yani ekonomik bir değeri yoktu. Aradan yıllar geçti. Sultan 1. Ahmet'ten sonra Sultan 1. Mustafa, Sultan 2. Osman ve nihayet 4. Murat padişah oldu. Bir gün Sarıyer meselesini gezerken bu madene rastladı. Ne olduğunu sordu. Ulu dedeniz Fatih Sultan Mehmet Han devrinden yeri cennet olan rahmetli babanız devrine kadar burasını işletip altın çıkarmışlar. Fetihten evvel İstanbul tekfurları da öyle ederlermiş dediler. Sultan Murat peki dedi, neden terk edip kapalı duruyor burası? İnsanın yanında dal kavuk olmaz mı? Cahil dal kavuklar hemen cevabı hazırladı. Efendim, bu mesele sarraf hainlerinin hilesiyle, fesadıyla oldu. Ekmekçizade'yi rüşvetle kandırıp ele aldılar, bu altın yatağını kapattılar. Ta ki bol maden çıkıp da ellerindeki altın ucuzlamasın. Himmet buyurulsa hazineye pek büyük faydası olurdu, dediler. Sultan 4. Murat o sıralarda Bağdat seferine çıkmaya planlıyordu. İran, Safevi Devleti'nin eline düşen bu şehri, Bağdat'ı geri almaya, sonra da Revan'ı zapt etmeyi planlıyordu. Yani devletin paraya ihtiyacı vardı neticesi. İşte altın madeni önünde duruyordu. Bunu işleterek çıkacak altınla istediği kadar para basıp masrafları karşılayabileceğini düşündü. O zamanlar şimdiki gibi banknot yok. Para ancak altın ve gümüş. Böyle devlet banknot basıp milyarlarca, trilyonlarca lira banknot basıp da milletin cebinden para alamıyordu o zaman. Altından ancak para basılıyordu. İşte bunun üzerine Sultan 4. Murat hemen orada gereken emri verdi. Kendisine bu aklı öğretenlerden birisini madenin açılmasıyla, çalıştırılmasıyla görevlendirdi. Saraya dönünce de Sadrazam Tabanı Yassı Mehmet Paşa'ya vaziyeti haber verdi. Defterdar Mostarlı İbrahim Paşa'ya da madenin açılıp işletilmesi için gerekli masraf karşılığı olarak bu işle görevlendirdiği kimseye yeterli parayı vermesini emretti. Sadrazam ve defterdar bunun çıkar bir iş olmadığını biliyorlardı ama yine de itiraz etmediler. İşi oluruna bırakmaya karar verdiler. Çünkü hasıl olacak neticenin padişahı bu işten kendiliğinden vazgeçireceğini iyi biliyorlardı. Evet, nerede kalmıştık? Sultan 4. Murat emir verdi. Sarıyer'de bulunan kapalı altın madeni açıldı ve çalıştı. Bir süre sonra da ilk maden elde edildi. Bunu hemen darphaneye götürüp Sultan 4. Murat adına 4 altın bastılar ve hünkâra takdim ettiler. Padişah bundan son derece memnun oldu. Sadrazamı çağırtıp altınları gösterdi. Lala dedi, işte bunlar Sarıyer'deki madenden çıkarılan altından basıldı. Bundan sonra bu işe sürat verilsin. Böylece hazine darlık çekmez dedi. Sadrazam tabanı yastı Mehmet Paşa ise ferman dedi saadetli hünkârımındır. Eskiden muhalefet de etseler önce söylenen büyüklerin söylediği söze önce bir peki demek adetti. Sonra bir fikri varsa itiraz sadedinde onu söylerdi. Tabanı yastı Mehmet Paşa da böyle yaptı. Defterdar kulunuza emir buyursanız masraf muhasebesini bir hoş görsün. Sonra işe bir düzen verelim dedi. Padişah bunu akla uygun buldu, gereken emri verdi. Ancak 10 gün sonra defterdar İbrahim Paşa padişahın huzuruna çıktı ve şunları arz etti. Defterdar bütün muhasebeyi padişahın emri üzerine görmüştü. Maden işletilmeye başlandığından bu 4 altın basılana kadar 4000 akçe masraf olmuştu. Bunun 1000 akçası madeni yeniden açmak için, lazım olan aletleri tedarik için harcanmıştı. 80 akça gidip geliş, kayık parasına, darphane masrafına gitmişti. 1920 akça da işte bu 4 altın için gerekli madenin çıkarılmasına harcanmıştı. Böylece bu işe devam edilse, 1 altın 480 akçaya mal oluyordu. Halbuki çarşı pazarda, sarraflarda, devletimiz sayesinde bir altın 120 akçeye alınıp satılıyordu. Bu işte hesap ve kar olmadığı, ağır zarar olduğunu arz etti. Ve Ekmekçizade'nin Sultan Ahmet'e bunu söyleyip madeni kapattırdığı ve bunu hikmetle söyleyip hayırlı işe vesile olduğunu defterdar padişaha arz etti. Padişah acı bir hayal kırıklığına uğramıştı. Dona kaldı. Ondan sonra da yani dedi, yalan söyleyip 3-5 kuruş istifade için beni aldattılar mı diye haykırdı. Defterdar, aklı selim sahibi bir insandı. Sakin sakin karşılık verdi. Hayır hünkârım dedi. Sizi aldatmak için değil, bilmemezlikten böyle söylediler. Maksatları yine efendimize hizmetti dedi. Onun bu sözleri eski altın madeninin açılmasını ön ayak olanların kellelerini kurtardı. Ancak padişah bir daha onların yüzlerini görmek istemediği için taşra hizmetiyle saraydan uzaklaştırıldılar. Tabii maden de kapatılıp terk edildi. Evet sevgili dinleyiciler, Sarıyer'de altın madeni var. Ancak ne çare ki işe yaramıyor. Sevgili dinleyiciler, yan kesicinin biri günah çıkartmak için bir papaza gitmiş. Ancak tabii huylu huyundan vazgeçer mi? Adam da meslek aşkıyla papazın koynundaki saati dayanamayarak çalmış. Neyse günahlarını itiraf ettikten sonra da demiş ki, en son günahım da bir saat çarpmış olmaklığımdır demiş. Papaz demiş, sahibini tanıyorsanız günahtan kurtulmak için İade edin demiş. Evet efendim demiş yan kesici, tanırım. Saati alınız size vereyim. Hayır demiş, ben istemem demiş. Sahibine ver demiş papaz. Yan kesici, verdim ama kabul etmiyor demiş. Papaz, madem ki saati sahibine verdiğin halde kabul etmiyor, o halde senin malın olur. Papazın bu sözü üzerine yan kesici saati koynuna koymuş ve güya günahsız çıkıp gitmiş. Bir köylü kadın ilk defa bir şehre gelmiş. Elindeki adresi şoföre gösterip eşyalarıyla beraber bir otomobile yerleşmiş. Fakat otomobil hareket eder etmez kadını bir korkudur almış. Aman oğlum, o kadar hızlı, o kadar acayip gidiyorsun ki ilk defa otomobile bindiğim için çok korkuyorum deyince şoför sırıtmış. Korkacak ne var teyze demiş. Ben de ilk defa araba kullanıyorum ama bak hiç korkuyor muyum? Adamın biri kendi kendine söylenir, bazen güler, bazen hayret ifade eden vaziyetler alır. Bazen de eliyle geç der gibi bir işaret yaparmış. Bir gün bunun bu hallerini uzaktan seyreden bir arkadaşı yanına yaklaşarak sormuş. Yahu demiş, kendi kendine ne söylenir, ne diye gülersin? Öbürü demiş ki, ben kendi kendime hikaye anlatarak vakit geçiriyorum. Arkadaşı sormuş, peki demiş, eline yaptığın işaretler? Aklıma bildiğim bir hikaye gelince demiş, onu biliyorum, geç derim, geçerim demiş. Sarhoşun birisi başını yoldaki bir fener direğine dayamış. Sarhoşun sarhoş olduktan sonra yaptığı nedir? Karışan midesini boşaltmak. O da öyle yapmış. Sarhoşluk icabı fenerin ışığında çıkardığı şeyleri bulanık bir gözle tetkik ederken bir turp parçası görmüş. İşte bunu demiş filanca yerde yemiştim. Yine o sırada gözüne bir kavun çekirdeği ilişmiş. Bunu da Arnavut köyünde yemiştim demiş. Böyle midesinin muhtevasıyla hasbihal ederken herifin midesinden dökülenleri temizliğe gelen bir sokak köpeği gözüne ilişmiş. Sarhoş demiş ki hepsi iyi pekala ama ben bu köpeği nerede yedim hatırlamıyorum demiş. Bir baba çocuğuna eski devrin terbiye sistemi icabı sofrada demiş çocukların lafa karışması hatta konuşması ayıptır. Bir gün çocuk sofrada baba baba diye bağırmaya başlamış. Babası olduğuna sert sert bakınca çocuk bu tembihi hatırlayıp susmuş. Yemek bittikten sonra baba çocuğu çağırmış. Şimdi söyle bakayım demiş. Sofrada söylemek istediğin şey neydi? Çocuk demiş ki yediğiniz salatada küçük bir sümüklü böcek vardı da onu söyleyecektim demiş. Caka satmaya meraklı bir kadın evindeki hizmetçisine şu yolda tembihte bulunmuş. Kızım demiş, misafirlerin yanında senden bir şey istediğim zaman o şey bir tane bile olsa yine bana hangisini efendim diye soracaksın. Bu tembihten sonra evde birkaç misafir bulunduğu zamanlarda hanım hizmetçiye mesela kızım git bana kürkümü getir dedi mi? Hizmetçi hanımın yalnız bir tek kürkü olduğunu bildiği halde hangisini efendim diye sorar ve hanımından cevap aldıktan sonra kürkü getirirmiş. Bir gün hanım kapının önünde misafirlerini uğurlarken hizmetçiye seslenmiş. Kızım demiş, çabuk kocamı çağır, misafirler gidiyor. Hizmetçi alıştığı veçile sormuş. Hangisini efendim? Adamın birisi yanında doktorla beraber tımarhaneyi geziyormuş. Yalnız başına hapsedilmiş bir hastanın kucağında tuttuğu bir bebeği hazin hazin okşadığını görmüş ve sormuş. Bu da deli mi demiş. Doktor evet demiş, delidir. Bunun deliliği kara sevda denilen çeşittendir. Vaktiyle bir kızı seviyormuş, onunla evlenmek istediği halde muvaffak olamamış. Nihayet kızı başka bir adam almış. Bu adam da bu yüzden kara sevdaya tutulmuş. Elinde gördüğünüz bebeği sevgilisi zanneder. Günlerce yemeden, içmeden, uyumadan onu sevmekle vakit geçirir. Biz de kendisini zorla ara sıra yedirmeye, içirmeye ve ilaçla uyutmaya çalışırız. Ziyaretçi bu delinin haline çok üzülmüş. Oradan ayrılarak başka koğuşları gezmeye başlamış. 3-5 delinin hücresini daha geçtikten sonra bir odada yine yalnız başına bulunan bir delinin bağıra bağıra kendisini yerden yere attığını, kafasını öteye beriye çarptığını görmüş. Ziyaretçi yanındaki doktora sormuş. Bu zavallının hastalığı nedir? Doktor da demiş ki, bu o ilk gördüğünüz kara sevdalı adamın alamadığı kızla evlenen adamdır demiş. Bir apartmanın üst katında "Amanın yetişin, kaynanam kendini pencereden aşağı atıyor" diye bir feryat işitmişler. Yukarıya koşmuşlar, bakmışlar ki adam kaynanasının yanında. Sormuşlar, demiş sen yanında imişsin de ne diye adam çağırıyorsun? Adamcağız, pencere çok ağır da açamıyoruz demiş. Kadının birisi 5 tane kocaya varmış, 5'i de ölmüş. 6. kocası da hastalanmış, ümitsiz bir halde yatarken karısı başucunda, ah kocacım demiş, sen ölürsen beni kimlere bırakacaksın? Başlamış ağlamaya. Adamcağız böyle yarı dalgın gözlerini açmış, kime bırakacağım demiş, 7. kocan olacak bedbahta. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlerle hoş bir vakit geçirdiğimizi umuyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Çınaraltı.